Ayrım 35. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 435. Sabahın köründe 8 kişi, Kont, Grazon, 3 korucu, Sülanj'dan gelen 2 jandarma ve başçavuşları aramadık delik bırakmadılar. Sonunda öğleye doğru Aguye Parkı'nın sonunda, Konşe Parmaklı'nın 500 adım ötesinde, ana yolla La Vie aux Folles yolu arasında bir ağaç kümesi içinde bulundu genel muhafızın cesedi. Biri kraliyet savcısını çağırmak için La Vie aux Folles'e, biri sulh yargıcını getirmek için Sülanj'a olmak üzere iki jandarma yola çıktı. Bu arada da general başçavuşun yardımıyla bir zabıt tuttu. İkinci köşkün hizasında yol üstünde şaha kalkan bir atın tepinirken bıraktığı izleri bulundu. Ürkerek dört nala kaçan bir atın ayak izleri çitin üst yanındaki ormanın ilk patikasına kadar uzanıyordu. Sahipsiz kalan at o yolu tutmuştu. Michaud'un şapkası bu patikada bulundu. At ahırına dönmek için en kısa yolu seçmişti. Michaud sırtına bir kurşun yemiş, omurgası kırılmıştı. Grozan ve başçavuş adli dille cinayet mahalli denen ve atın tepindiği noktanın çevresindeki alanı dikkatlice incelediler ama hiçbir şey bulamadılar. Toprak öyle donmuştu ki Michaud'u öldüren kimsenin bastığı yerde en küçük bir ayak izi kalmamıştı. Yalnızca bir kartuş bulabildiler ortalıkta. Kraliyet savcısı, sorgu yargıcı ve Bay Gourdon cesedi kaldırıp otopsi yapmak için geldikleri sırada bulunan kırıntılara uyan fişeğin bir çifteden atılmış olduğu anlaşıldı. Oysa ki Blanche ilçesinde bir tek çifte yoktu. Sorgu yargıcı ile kraliyet savcısı Bay Sudri o akşam şatoda soruşturmanın çeşitli unsurlarını birleştirip beklemeye karar verdiler. La Vie aux Folles jandarma başçavuşu ile teğmenin de görüşleri bu doğrultudaydı. Bu işi buranın sakinlerinin düzenlemiş olması imkansız dedi başçavuş. Ama iki ilçe var. Konşe ve Blanche. Her bir ilçede de bu iş yapabilecek 5-6 kişi bulunur. En çok kuşkulanacağım kişi bütün geceyi içki içmekle geçirmiş olan Tonsal. Sizin yardımcınız da o gece oradaymış generalim. Nanlume, değirmenciniz o gece ayrılmamış hiç ötekilerden. Ayakta duramayacak kadar sarhoşmuşlar. Saat 1.30'da gelini eve götürmüşler. Atın dönüşü ise Michaud'un saat 11 ile gece yarısı arasında öldürüldüğünü gösteriyor. Saat 10'u çeyrek geçe Grouvasan bütün davetleri sofra başında görmüş. Bay Michaud Sülanj'a giderken oradan geçmiş, saat 11'de varmış Sülanj'a. Atı yoldaki köşkler arasında şaha kalkmış ama Blanche'ye varmadan önce vurulup bir süre at üstünde kalmış olabilir. En az 20 kişi hakkında tutuklama kararı çıkartmak ve bütün şüpheli kişileri tutuklamak gerekir. Bu beyler köyleri en az benim kadar tanır. Bunları bir yıl hapiste tutsanız yine inkar edeceklerdir. O gece Tonsar'ın evinde bulunanların tümünü de götüremezsiniz ki. Generalin yardımcısı değirmenci Lenlume'yi getirttiler. O gece olup bitenleri anlattılar. Herkes meyhanedeydi. Ancak birkaç dakikalığına bahçeye çıkmışlardı. Kendisi de Tonsar'la birlikte çıkmıştı saat 11 sıralarında. Havadan sudan konuşmuşlar, hiçbir şey işitmemişlerdi. Bütün davetlileri saydı, hiçbiri meyhaneyi terk etmemişti. Saat 2'de hep birlikte evlerine götürmüşlerdi damatla gelini. General Paris'ten mesleğinin erbabı bir polis safiyesi getirtilmesi konusunda başçavuş, jandarma teğmeni ve kraliyet savcısı görüş birliğine vardı. Bu hafiye şatoya işçi olarak girecek, olumsuz davranışları yüzünden işinden kovulacak. Kendini içkiye verip Granivere dadanacak ve generalden hoşlanmayanların bulunduğu o bölgede kalacaktı. Ağzından laf kaçıracak birini yakalamanın en uygun yolu buydu. Genel bıkmadan, usanmadan şu sözleri yineliyordu. 20 bin frank bile harcasam zavallı Michaud'un katilini bulacağım sonunda. Bu düşüncelerle gittiği Paris'ten Ocak ayında döndü. Yanında emniyet örgütünün en korunaklı safiyelerinden biri vardı. Adam sözde şatonun iç işlerini yönetmek için oraya yerleşti ve kaçak avlandı. Hakkında zabıt tuttular, general kendisini kapı dışarı etti ve Şubat ayında Paris'e döndü. 10. Yenilenlerin zaferi. Mayıs'ta havalar düzelip Parisliler Aguille'ye döndüğünde bir akşam Monsieur de Troisville, Blonde, Rahip Brozet, General, şatoyu ziyarete gelen La Vie aux Folles kaymakamı toplanmışlardı. Kimisi kağıt, kimisi satranç oynuyordu. Saat 11.30'da Joseph içeri girerek kovulan o kötü işçinin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi efendisine. Generalin kendisine para borçlu olduğunu iddia ediyordu. Uşağın söylediğine göre adam akıllı sarhoştu. Peki geliyorum dedi general ve şatonun biraz ilerisindeki çimenliğe doğru yürüdü. Kont hazretleri dedi polis afiyesi. Bu adamların ağzından laf almanın imkanı yok. Anlayabildiğim kadarıyla eğer ülkede kalmaya devam eder ve onları bayan Lager'in alıştırdığı gibi yaşamaktan vazgeçirmeye çalışırsanız bunlar günün birinde size de ateş edecekler. Benim de yapacak bir işim kalmadı burada. Muhafızlarınızdan çok benden kuşkulanıyorlar. Kont hafiyenin parasını ödedi. Hafiye ülkeden gitti. Bu gidiş, Michaud'un öldürülmesinde suç ortaklığı yapanların kuşkularını haklı çıkardı. General salona döndüğü zaman yüzünde öyle derin bir heyecan izi vardı ki, endişeye kapılan karısı kötü bir haber alıp almadığını öğrenmek için yanına geldi. ''Sevgilim seni korkutmak istemezdim ama Michaud'un öldürülmesi ülkeyi terk etmemiz için bize verilmiş dolaylı bir uyarıdır. Bunu bilmende yarar görüyorum.'' ''Ben olsam terk etmezdim.'' dedi Monsieur Troisville. Ben de Normandiya'da bazı güçlüklerle karşılaştım ama değişik biçimde dayandım. Şimdi her şey yoluna girdi. Mark Hazretleri dedi kaymakam. Normandiya ile Burgonya birbirinden çok farklı iki ülkedir. Üzüm elmadan daha çok kaynatır insanın kanını. Biz yasaları ve yargılanmayı iyi bilmeyiz. Çevremiz ormanlarla sarılı. Sanayi girmemiştir daha buraya. Vahşiyiz biz. Kont Hazretlerine bir tavsiyede bulunmam gerekirse toprağını satıp parasını faize versin derim. Geliri bir kat daha artar. En küçük bir tasası da olmaz ayrıca. Köy hayatını çok seviyorsa eğer Paris çevresinde Aguye Parkı kadar güzel ve duvarlarla çevrili bir parkı olan bir şato satın alabilir. Kimse girmez oraya. Çiftlikleri işleten kiracılar para ödemek için arabalarla gelirler. Banknotla öderler borçlarını ve yılda bir tek zabıt bile tutmaya gerek kalmaz. 3-4 saatte gidip gelinir Paris'ten şatoya. Bay Blonde ile Mark Hazretleri de çok daha sık ziyarete gelirler Kontes Hazretleri. Yani Tuna üstünde bile gerilemeyen ben şimdi köylüler karşısında gerimi çekileceğim. ''İyi ama zırhlı süvarileriniz nerede şimdi?'' diye sordu Blonde. ''Böylesine güzel bir arazi 2 milyondan fazla eder bugün. Yalnızca şato 2 milyona mal olmuş olsa gerek.'' dedi Monsieur de Troisville. ''Bu çevrenin en güzel malikanelerinden biri.'' dedi kaymakam. ''Ama Paris yöresinde daha iyisini bulursunuz.'' ''2 milyon ne kadar gelir getirir?'' diye sordu Kontes. ''Bugün yaklaşık 80.000 frank getirir.'' dedi Blonde. ''Aguya 30.000 frank getirmiyor.'' dedi Kontes. ''Üstelik son yıllarda çok para harcadınız.'' Ormanların çevresinde hendekler kazdınız. Bugün Paris çevresinde 400 bin franka kral şatoları satın alınıyor, dedi Blonde. Başkalarının çılgınlıkları para ile satın alınıyor. Aguye'yi sevdiğinizi sanıyordum, dedi kont karısına. Sizin hayatınıza 1000 misli fazla değer verdiğimi anlamıyor musunuz? Zaten zavallı Olimpem'in ölümünden, Michaud'un katlinden beri bu ülke iğrenç geliyor bana. Karşılaştığım bütün çehrelerde uğursuz ve tehditkar bir ifade görüyorum. Ertesi akşam La Vie au Foyer'de Bay Gobertin'in salonunda kaymakam, belediye başkanının şu cümlesiyle karşılaştı. ''Aguye'den mi geliyorsunuz Bay de Lupo?'' ''Evet'' diye karşılık verdi kaymakam utkulu bir tavırla Bayan Elize'ye tatlı bir bakış atarak. ''Korkarım kaybedeceğiz generali, satacakmış toprağını.'' Bayan Izor gözlerini yarım yumuk bir durumda başını sol omzuna eğmiş sarışın uzun buklelerini tembel tembel kıvırarak ve baygın bir sesle ''Bay Gobertin, evimi size emanet ediyorum.'' dedi. La Vie au Foyer'in gürültüsüne, tozuna, toprağına dayanamıyorum artık. Kafese kapatılmış zavallı bir kuş gibi kırların, ormanların havasını özlüyorum.'' ''Dikkatli olun öyleyse,'' dedi Gobertin alçak sesle. ''Sizin boş boğazlığınızla satın alacak değilim evi.'' Sonra kaymakama dönerek, ''Muhafızı öldürenler bir türlü bulunamıyor demek öyle mi?'' diye sordu. ''Öyle gözüküyor,'' dedi kaymakam. ''Abi'nin satışına çok zarar verecek bu,'' dedi Gobertin herkesin önünde. ''Ben kesinlikle almayacağım. Buranın insanları çok kötüdür. Allah bilir ya. Bay Leger zamanında o kadar serbest oldukları halde ben yine tartışırdım onlarla.'' Mayıs'ın sonuna doğru generalin Aguye'yi satışa çıkarmak niyetinde olduğuna ilişkin en küçük bir belirti yoktu ortada daha, kararsızdı. Bir akşam saat 10 sularında ormanın altı yolundan birinden av köşküne doğru ilerliyordu. Şatoya yakın olduğundan korucusunu göndermişti. Dönemeçte çalıkların arasından silahlı bir adam çıkıverdi. ''General,'' dedi, ''üçtür namlunun ucundasınız ve üçüncü kez bağışlıyorum canınızı.'' ''Niçin beni öldürmek istiyorsun bombo?'' dedi Kont hiç istifini bozmadan. ''Vallahi ben öldürmesem başkası öldürecek. Ben imparatora hizmet etmiş kimseleri severim. Sizi bir keklik gibi avlamaya gönlüm razı olmuyor bir türlü. Bana soru sormayın, hiçbir şey söylemem. Düşmanlarınız sizden daha güçlü, daha kurnaz. Sonu da ezecekler sizi. Sizi öldürürsem 1000 altın alacağım ve Maritonsar'la evleneceğim. Siz bana birkaç dönüm toprak ve kötü bir kulübe verin. Şimdiye kadar söylediğimi yineler dururum. Fırsat çıkmadığını söylerim. Topraklarınızı satıp buradan ayrılacak kadar zamanı bulursunuz siz de ama acele edin biraz. Serseriyim ama yine de iyi çocuğum ben. Başka birisi olsaydı çok kötülük ederdi size. Peki istediklerini verirsem sana kimin 3000 frank vaat ettiğini söyleyecek misin bana? Diye sordu general. Adını bilmiyorum. Beni bu işe iteni ele vermeyecek kadar severim. Sonra Maritonsar olduğunu öğrenirseniz bile bunun size fazla bir yararı olmaz. Maritonsar ağzını açmaz. Ben de size böyle bir şey söylediğimi inkar ederim. Yarın gel beni gör dedi general. Tamam dedi Bombo. Beni işe yaramaz bulup bu işi başkalarına verirlerse sizi haberdar ederim. Bu konuşmadan 8 gün sonra bütün ilçede ve Paris'te büyük afişler Agüe Malikanesi'nin Sulange Noteri Corbinon'un dairesinde parsel parsel satılacağını duyuruyordu. Bütün parseller Rijü'ye ihale edildi ve toplam 2 milyon. Bütün parseller Rijü'ye ihale edildi ve toplam 2 milyon 150 bin franka ulaştı. Ertesi gün Rijü isimleri değiştirdi. Bay Gobertin ormanları aldı. Rijü ve Sudriler bağları ve öteki parselleri aldı. Şato ve park yeniden kara çeteye satıldı. Yalnız küçük evle eklentileri Bay Gobertin inci ve duygulu eşine armağan etmek için alıkoydu. Bu olaylardan çok yıllar sonra 1837 kışında dönemin en dikkat çekici siyasi yazarlarından biri Emil Blonde o zamana kadar görkemli bir hayatının arkasına gizlendiği sefaletin son kertesine gelmişti. Çalışmalarına, zekasına, bilgisine, işten anlamasına karşın bir makine gibi başkalarının çıkarlarına işlemekten ileri gidemediğini, bütün yerlerin tutulmuş olduğunu görüyor, saygınlık ve servet kazanmadan olgunluk çağına vardığını hissediyor, beceriksiz budala ve burjuvaların, saray adamlarının ve restorasyonun yeteneksiz adamlarının yerine geçtiklerini ve 1830 öncesi gibi bir hükümet kurulduğunu fark ediyor, umutsuz bir davranışta bulunmak düşüncesi içinde bocalıyordu. Bir akşam, o zamana kadar sürekli alay ettiği intihar düşüncesini benimsemişti iyice. Acınacak geçmişine son bir bakış gezdiriyordu. Bütün hayatını zevk ve sefaya dalmaktan çok, çalışmakla geçirdiği halde birçok iftiraya hedef olmuş, kötü bir hayat sürdürmekle suçlanmıştı. Yıkıntılar ortasında olduğu gibi tertemiz kalmış bir heykele benzeyen, soylu ve güzel bir kadın yüzü görüyordu geriye baktığı zaman. Kapıcısı geldi, siyah mühürlü bir mektup getirdi. Montcornet Kontesi'nden geliyordu bu mektup ve tekrar orduya dönerek bir tümenin komutanlığına getirilen generalin öldüğünü bildiriyordu. Çocuğu olmadığından generalin mirasçısı kendisiydi. Mektup ağırbaşlı olmakla birlikte Blondin'in gençliğinde sevmiş olduğu 40 yaşındaki bir kadının şimdi ona dost elini uzattığını ve büyük bir servet önerdiğini belli ediyordu. Birkaç gün önce Montcornet Kontesi ile Blondin'in nikahları kıyıldı. Blonde vali olmuştu. Görevine giderken eski Agüe yolundan geçti ve eskiden iki evin bulunduğu yerde arabayı durdurdu. Kendileri için çok tatlı anılarla dolu olan Blanche ilçesini ziyaret etmek istiyordu. Tanınmaz bir durumdaydı buraları. Esrarlı ormanlar, park yolları her taraf açılmıştı. Köy bir terzinin kumaş kataloğuna dönmüştü. Kavgada galip gelen ve oraları fetheden köylüler toprakların sahibi olmuştu. Arazi daha şimdiden 1000 parsele bölünmüştü ve Conche ile Blanche arasındaki nüfus 3 misli artmıştı. Vaktiyle insana derin bir haz veren, bakımlı, güzel park tahrip edilmiş, topraklar tarla haline gelmiş, av köşkü ortaya çıkmıştı. İzor Gobertin Hatun'un villasıydı artık orası. Ayakta kalmış tek yapı olan ev, manzaraya daha doğrusu manzaranın yerini alan küçük tarlaya hakim olmuştu. Çevresinde köylülerin yaptığı kulübeler o kadar sefildi ki bu bina onların yanında bir şato kadar görkemli duruyordu. İşte buna gelişme diyorlar diye haykırdı Emil. Jean-Jacques Rousseau'nun toplumsal sözleşmesinden bir sayfa bu ve ben böyle işleyen toplumsal makineye koşuluyum. Tanrım, kısa bir süre sonra kralların durumu ne olacak? Krallar bir yana, milletler ne olacak acaba 50 yıl sonra? Beni seviyorsun, yanımdasın, bugünü güzel buluyorum ve o kadar uzak bir geleceği düşünmüyorum, dedi karısı. Yaşasın seninle birlikte geçirdiğimiz bugünler. Yarınların canı cehenneme diye bağırdı keyifle aşık Blonde. Sonra arabacıya hareket etmesi için işaret verdi. Atlar dört nala ileri doğru fırlarken yeni evliler balaylarına daldılar yeniden. 1845. Kitabın sonu 13 Şubat 2015 sayfa 446.